Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli dinleyenlerimiz. Bugün Genç Dergisi'nin Şubat 2016 sayısından yazılar paylaşacağız. Evet, Genç'in Şubat sayısı Amerikalı genç ulemanın yükselişi, dava out, dava in kapağıyla, okuyucusuyla buluşmuş. Biz de bu kapak konusunu aktaracağız ilk olarak programımızda. Mehmet Lütfi Arslan kaleme almış bu yazıyı. Amerikalı genç ulemanın yükselişi, dava out, İngilizce dava in başlığını taşıyor yazıda. Şunun şurası, 200 yıllık bir devletleri var ama 50'li yıllardan itibaren sadece dünyayı değil, algımızı, zihnimizi ve hayat tarzımızı yönetme iddiasındalar. İşin kötüsü, bunu başarıyorlar da. ABD'den bahsediyoruz. İslam coğrafyasının mazlumluğunu artıran operasyonları ve dışarıdan Müslüman göçmen kabul etmemeyi tartışacak bir akıl tutulmasıyla anılan bu ülke, son dönemde ilginç bir ihracat kalemine daha sahip olacak gözüküyor. Ne mi dersiniz? ABD topraklarında yetişen genç Müslüman alimler. Bunlara ilim adamı demek yetmez aslında. Sosyal girişimci daha uygun bir tabir. Ana dili İngilizce, Kur'an ve sünnete vukufiyeti yüksek, tebliğ ve irşat vazifesini hayatlarının birinci işi yapmış yeni nesil Amerikalı sosyal girişimciler. İlk defa İslam dünyasının coğrafi sınırlarının dışında bir etki alanı oluşturmayı başarıyorlar. Çoğunu internetten tanıdığımız bu isimlerin ortaya koyduğu çalışmaların etkisi bir müddet sonra kapağımızda yer alan şu ifadeyi haklı çıkaracak. Hiç şüpheniz olmasın. Dava out, dava in. Numan Ali Kan'ı biliyor musun abi? Bilmiyorum. Nasıl bilmesin abi? Millet onu dinliyor. Öyle mi? Niye? Yakalıyor abi gençleri. Hem bilgilendirici hem de güncel. Zaytuna Enstitüsü gibi güzel çalışmalara imza atan Hamza Yusuf'u, iyi bir Hristiyanken hidayet bulan ve hikayesini Genç'te paylaştığımız Yusuf Estes'i biliyordum ama doğrusu Numan Ali Kan'ı duymamıştım. Araştırmaya başladığımda karşıma 1978 Berlin doğumlu, Pakistan asıllı Amerikalı bir Arapça öğretmeni çıktı. Araştırma derken bunun artık Google'a istediğimizi yazıp Enter'e basmak olduğunu söylememe gerek var mı bilmem. Kan'ın Beyine Enstitüsü adında bir kurumu var ve Arapça öğretmenliği yapıyor. Ama esas şöhreti ya da etkinliği sanal dünyada paylaşılan ve yoğun ilgi gören konuşmalarında. İnternette bir kısmını Türkçe altyazılarıyla da bulacağınız birçok videosu var Kan'ın. Karşıma çıkan ilk videolardan birisinin başlığını paylaşmam lazım. Erkekler cennette huri alırken kadınlar ne alacak? İlginç değil mi? Diğer başlıklarda bundan geri kalır değil doğrusu. Kızlar ve erkekler sadece arkadaş olabilir mi? Pornografinin çözümü evlilik değil, müzik dinlemedeki tehlikeler. Neden tüm iyiler cennete gitmiyor? Kan'ın konuşmaları, Kur'an ve sünnetin bakış açısı temel alınarak yapılmış bilgilendirici ve faydalı içeriklere sahip. Allah kendisinden razı olsun ama Kan'ı farklı kılan başka bir şey var ki Amerikalı yeni nesil alimlerin sanal dünyada neden çok ilgi gördüğünün cevabını ve dolayısıyla da bu yazının konusunu oluşturuyor. Erkeklere huri varsa kızlara ne var? Esas konuya geçmeden önce yukarıda geçen ve muhtemelen zihninizin bir yanında duran soruya kısaca değinsek mi? Kan'ın söylediklerinden yola çıkarak tabii. Kan, dini konuları ilk düşünmeye başladığında cennette erkeklere huri verilirken kadınlara herhangi bir şey vaat edilmemiş olmasının kafasını karıştıran ilk konulardan biri olduğunu söyleyerek başlıyor soruyu cevaplamaya. Aslında bu konuya erkekler kadar kızların da ilgi duyduğunu, bunu asla kendileri için değil bir başka arkadaşları ya da kuzenleri için öğrenmek istediğini söyleyerek dinleyicileri güldürüyor. Soru üzerinde düşündüğünü, bunu farklı ilim adamlarına sorduğunu, söylenenlerden tatminkar bulduğu birkaç cevabı paylaşacağını ifade ediyor devamında. Hakk'ın öz olarak söylediği erkeğe cennette nimet vaat edilmesinin hep teşhire maruz kalmasından dolayı olduğu şeklinde. Kadınlara mükafat olarak bir şey zikredilmiş olmaması, verilmeyecek olması anlamına gelmiyor. Tam tersi, mükafatın Allah'a bırakılmış olması, onun büyük ve ölçülemez oluşu olarak anlaşılmalı. Naslar ve ulemanın sözleriyle desteklediği konuşmasının sonunda 100 kız ve 100 erkek üzerinde yaptıkları bir araştırmadan bahsediyor Kan. Gençlere şu soruyu sormuşlar. En ufak bir kısıtlama, yasak ya da ayıplama olmadan elde etmeleri mümkün olsaydı, almak ya da yapmak isteyecekleri şey ne olurdu? Erkeklerin hepsi neredeyse bir tek istisna bile olmaksızın aynı istekte, ki bunun ne olduğunu söylemeye bile gerek duymadığını ifade ederek yine güldürüyor dinleyicilerini. Birleşirken kızların cevapları her türlü isteğin içerisinde yer aldığı bir farklılık ve çeşitlilik göstermiş. Ne söyleyeceğimiz belli ya nasıl söyleyeceğimiz? Üslubu ve tarzına ilişkin bir örnek olarak sunduğumuz bu konuşmasında aslında Kan, gencin ilk çıktığı günden bu yana dillendirdiğimiz ne söyleyeceğimiz konusunda kafamız karışık değil, 1400 yıldır akıp gelen arı duru bir kaynaktan besleniyoruz. Ama nasıl söyleyeceğimiz üzerinde sürekli temrinler yapmamız gereken bir alandır. Çünkü nesiller sürekli değişiyor şeklindeki söylemi haklı çıkaran bir iş yapıyor. Bir diğer ifadeyle, ne söyleyeceğini zaten bilen ve yeni bir şey arama kaygısında olmayan bu Amerikalı eğitimci nasıl söylenmesi gerektiği üzerinde kafa yoruyor, dil arıyor, popüler kültürle uyuşturulmuş zihinlere ulaşma yönünde bir gayret sergiliyor. Kan gibi çoğu Amerikalı İngilizce konuşan Hamza Yusuf, Jonathan Brown, Şuayb Webb, Siraj Vahaş, Yasir Kadı ve Zahid Şakir gibi benzeri sosyal girişimci ya da ilim adamlarının yaptıklarını sözün nasıl söylenmesi gerektiği konusunda koydukları güzel örneklikler olarak tarif edebiliriz. Popüler kültür ürünleriyle yatan, kalkan ve yaşayan gençlere onların ihtiyaçları doğrultusunda yaptıkları konuşmalar hem bilgilenmek hem de gündemdeki birçok sorunun cevabını almak açısından gayet faydalı oluyor. Eminem, McDonald's, Snapchat gibi zamane mevzularına atıflarla dolu, bazen eğlenceli, bazen teşvik edici, çok zaman sarsıcı içerikteki konuşmalar yapan bu yeni nesil ilim adamları, hız ve hazın kölesi yapılmaya çalışılan bir gençliğe hitap ettiklerinin farkındalar. Neredeyse hepsi sanal dünyayı ve özellikle sosyal medyayı da iyi kullanıyorlar. Teknoloji sayesinde geniş kitlelere ulaşıyor, seslerini ve mesajlarını duyurma şansı elde ediyorlar. Öyle ki zamanla kendileri de bir tür popüler kültür figürüne dönüşme tehlikesi de yaşasalar, yaptıkları, söyledikleri ve işaret ettikleriyle büyük gençlik kitlelerine doğrudan ulaşarak önemli bir hizmet icra ediyorlar. Hep diyoruz ya, gençler ne yapıyorlarsa yapıyorlar. İşte bu gençlerin dini bilgilenme ihtiyaçlarına da sanal dünyadan ya da bir tık ötede erişebilecekleri mecralardan bu ilim adamı ya da hocalar yetişiyorlar. Bu hoca efendilerin bizde de örnekleri var ve kimler olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bir kısmı gayet iyi takip edilen bu hocalar içerisinde kabul etmek gerekir ki İngilizce konuşanlara yönelik ayrı bir ilgi var. Bu ilginin sebebi ne olabilir acaba? Özellikle Amerikalı ilim adamlarına, yeni nesil vaizlere yönelik rağbet ne anlama gelebilir? Amerikalılara Amerikan mesajı. Bu soruların birkaç açıdan cevabı verilebilir. Ama ondan önce yukarıda başlıca isimlerini sıraladığımız yeni nesil ilim adamlarının ortak profilinden bahsetmek faydalı olabilir. Bu isimlerin hemen hepsi farklı etnik kökenlerden gelmiş olsalar da native speaker diye ifade edilen ana dili İngilizce olan insanlar. Halen ABD'de cami imamlarının %85'i bu özelliğe sahip değil, yani ABD dışında doğmuş kişiler. Bunun, yani dilin etkin kullanılamaması, hatta etkin olsa da aksanlı konuşulması İslam'ın yeni nesillere ulaşmasında büyük bir sorun doğuruyor. ana dili İngilizce olan yeni nesil ilim adamları, içinde yaşadıkları halkın kendilerini kolayca benimseyebilecekleri demografik, kültürel ve sosyolojik bir zeminden geliyorlar. Dile hakim olan, hayata hakim oluyor. Hayatın içinden aktığı dili güzel kullanan insanları etkileme ve yönlendirme imkanına sahip oluyor. ABD'de doğmuş ve Müslüman anne babalarının geldiği toprakları hiç görme şansına sahip olmamış, Amerikalı olmaktan gurur duyan bir neslin nasıl İslam'la buluşturulacağına dair o büyük mesele, kendileri de Amerikalı olan yeni nesil ilim adamlarının temel derdi. Bu ilim adamlarından Şuayb Webb'in sorduğu şu soru da bunun bir diğer ifadesi olarak okunabilir. Bu gençlere Arap ya da Pakistan mesajı vererek mi, yoksa Amerikan mesajıyla mı ulaşacağız? Yeni nesil alim profilinin ikinci özelliği kuvvetli bir dini eğitim almış olmaları. Kur'an ve hadise vakıflar, Arapçayı ana dilleri gibi konuşuyorlar. 2 seneden 5 seneye kadar uzanan sürelerde İslam ülkelerinde yaşamış, klasik usulde eğitim almış ve bir kısmı buna tasavvufi eğitimi de eklemişler. Üçüncü özellikleri, şimdilerde aktivist diye nevzuhur bir kelimeyle ifade edilen ama sosyal girişimci tabirinin daha çok uyduğu bir niteliğe sahip olmaları. Bu ilim adamlarının hemen hepsi aktif birer cami imamı yahut dini hizmet ve kanaat önderi. Bir diğer ifadeyle öncelikli işleri dini tebliğ ve hizmet. Bunu sadece bulundukları mahallelerdeki cami ve tebliğ müesseseleriyle sınırlı tutmuyor, fakat farklı yerlerdeki toplantılara konuşmacı olarak katılıyor ve bir tür ortak tebliğ dilinin oluşmasını sağlıyorlar. ABD'deki ISNA, ICNA gibi çatı İslami kuruluşların yıllık toplantı ve faaliyetleri de buna zemin hazırlıyor. Yeni nesil alimlerin son özelliği ise 11 Eylül saldırıları sonrası etkinliği gittikçe azalan Vehhabi Selefi anlayışın karşısında yer alıyor olmaları. Çoğu bir arada yaşamayı öne çıkarıyor, Amerikan değerleri ve gelenekleriyle uyumlu bir İslami yaklaşımı savunuyor. Amerikan hayat tarzının ortaya çıkarttığı çürüme ve bozulmanın farkındaki bu alimler, kredi kartı kullanmamak, McDonald's ya da benzeri fast food ürünleri yememek, kola içmemek, İslami muhit ve çevreler oluşturmak gibi vurgularla kapitalizmin ortaya çıkarttığı şeytani düzenle mücadele edilmesi gerektiğini salık veriyorlar. Gelelim yeni nesil ilim adamlarının tesirinin sebeplerine. Şüphesiz bu tesirin belirgin hale gelmesinde internetin büyük rolü var. Amerika Birleşik Devletleri, internetin ortaya çıktığı ülke ve halen de yönlendiricisi konumunda. Dahası herkesin kulağını ve gözünü dikip izlediği bu ülke gücün merkezi ve herkese etkileyen ana dalgalar buradan salınıyor. Sanat, kültür, moda ve para buradan yönetiliyor. Coğrafi ya da tarihi olarak öyle olmasa da bu merkeziyet, bilişim teknolojisi marifetiyle pratikte herkesin hissettiği ve tecrübe ettiği bir gerçekliğe dönüşmüş durumda. Hele gözü, kulağı ve zihni sanal alemlere çevrili olanlar için bu çok daha açık ve net bir vaka. Bu vaka ABD'de İslami çalışmalar yapanlara da fayda sağlıyor. Amerikalı yeni nesil alimler öncelikle gücün yanından ya da merkezinden konuşmanın getirdiği bir avantajı kullanıyorlar. İlk onların sesleri duyuluyor çünkü sesin merkezinden konuşuyorlar. Yanlış anlaşılmasın, gücün yanından konuşmak güç sahiplerinin istediğini konuşmak anlamına gelmiyor. Oradan gelen sözleri ince eleyip sık dokumakla beraber yeni nesil ilim adamlarının güçlünün sözcüleri olduğunu söylemek bühtan olur. Bunu kastetmiyoruz. Kastımız bu ilim adamlarının kulağını, gözünü ve zihnini Atlantik ötesine çevirmiş olanların işitebilecekleri bir yerden konuşuyor olmalarıdır. Gücün yanından veya civarında olmanın bir diğer neticesi de yeni nesil ilim adamlarının gücün merkezinden salınan tahrip edici dalgalarla ilk yüzleşmeyi yaşamalarıdır. İlk yüzleşmeyi yaşayanlar dolayısıyla ilk çözümleri geliştirmek zorunda kalıyorlar. Onlar tabiri caizse cephenin en önünde yer alıyorlar. Yeni çıkan bir sanal dünya fitnesinin hemen yorumunu yapıp belki de ilk cuma hutbesinde bunu ifade etmeleri gerekiyor. Bu açıdan Amerikalı yeni nesil alimlerin dünyanın merkezinden her tarafında yayılan kalp ve gönül virüslerine karşı çözümler geliştirmede dünyanın diğer bölgelerindekilere göre daha önde ve öncü konumda bulundukları söylenebilir. Bizdeki hoca efendilerin daha adını duymadığı konular hakkında imali fikirde bulunan bu insanlar dünyanın diğer bölgelerindeki meslektaşlarına göre daha diri, dinamik, gerçekçi ve müteyakkız olmaları sonucunu doğuruyor. Bu da onların hem işlerine hem de sözlerine yansıyor. Böyle bir dinamizm fark eden de tarihin her döneminde olduğu gibi gençler oluyor. Çünkü gençlerin duymadığı sözü hiç kimse duymamış, onların heyecanlanmadığı bir işten de kimse heyecanlanmamıştır. Ana dili İngilizce, Kur'an ve sünnete vukufiyeti yüksek, tebliğ ve irşat vazifesini hayatlarının birinci işi yapmış yeni nesil Amerikalı sosyal girişimciler, ilk defa İslam dünyasının coğrafi sınırlarının dışında bir yerden etki edebilecek bir noktaya erişiyorlar. Çoğunu internetten tanıdığınız bu isimlerin ortaya koyduğu çalışmaların etkisi bir müddet sonra kapağımızda yer alan şu ifadeyi haklı çıkaracak. Hiç şüpheniz olmasın. Dava out, dava in. Ukalalık gibi algılanmasın ama Elinoğlu'nun dediği gibi last but not least. Son nokta ama daha az önemsiz olmayan bir nokta. O da İngilizce meselesidir. Bizim gençler tarafından çok sevilen ABD'nin yeni nesil ilim adamları, evet kulağını, gözünü ve zihnini Atlantik ötesine çevirmiş olanların işitebilecekleri bir yerden konuşuyorlar. Ama lütfen atlamayalım. Bir de tabii ki İngilizce konuşuyorlar. Buysa pratik yapmam lazım, anlıyorum ama konuşamıyorum, ne yapsam diye kara kara düşünüp de kendisine Türkçe altyazılı, ifsat edici film ve diziler salık verilen, 10 yıllardır İngilizce denen belayla uğraşan yurdum öğrencisi için farklı bir eğitim fırsatı anlamına geliyor. Hem dil hem din öğrenmek gibisi var mı? Bizdeki İngilizce vurgusunun ve içi boş bir dil eğitimiyle geçen bu kadar senenin dil öğretemese de bu dili konuşan ya da bülbül gibi şakıyanlara karşılık bir tür aşağılık duygusuyla karışık hayranlık oluşturduğunu kim inkar edebilir? Hem İngilizce konuşup hem de Allah, peygamber diyen, bir de bunu mevcut hocalardan daha iyi ve anlaşılır yapan birilerine abone olmak, şüphesiz bir tık da kuş katliamı yapmak anlamına geliyor ve gençler de tabii ki bunu atlamıyorlar. Aslen bir Türk olan büyük müfessir Zemahşeri'nin Mekke'de Ebu Kubeys Dağı'na çıkarak, "Ey Araplar, gelin atalarınızın dilini benden öğrenin" diye Araplara meydan okuduğu rivayet edilir. Din eğitimi, öğretimi ve hususen irşat vazifesi kimsenin inhisarında değildir. Allah'ın bu dini bir fasık eliyle de teyit edeceği haberde gelmişken, dini temsil ve yayma işinin sadece belli bir coğrafyada ya da insan grubunda olabileceğini söylemek ne derece mümkündür? Dini temsil ve insanlara tebliğ etme işi bir hayır yarışıdır. Kaynaklar bellidir. Kim o kaynaklara yapışır, aklını ve kalbini kullanır, salih amel ve faaliyetlerde bulunmayı, iyiliği emretme ve kötülükten alıkoyma vazifesini hayatının birinci öncelikli işi haline getirir, hakkı ve sabrı tavsiye hususunda önde koşarsa, muhtemeldir ki Allah onun boynuna sadece kendi kaderini değil, yaşadığı zamanın kaderini de asacaktır. Amerikalı yeni nesil ilim adamlarının temsil ettiği anlayış bir dinamizm ve heyecan içermesi itibarıyla dünyanın her yerindeki gayret, oluşum ve camialar kadar iyiliği emretmek ve kötülükten nehyetmek şeklindeki vazifenin potansiyel adreslerinden birisidir. Bu adresin iki büyük avantajı bulunuyor. İlki, İslam dünyasının bile Arapçadan daha çok kullandığı İngilizce ile konuşuyor, yazıyor ve düşünüyor olmak, ikincisi de gücün merkezinde güçle birlikte yaşamaktır. İngilizce yaşamak, konuşmak ve düşünmek, insanlığı ve dünyayı tehdit eden düşmanlara ilk elden cevap verebilme ya da onlarla mücadele edebilme şansına sahip olmak demektir. Çünkü insanın Allah nezdinde düşüklüğü için savaşan düşmanların karargahı da İngilizcenin coğrafyasındadır. Gücün merkezinde yaşamak söze etkinlik sağlayabilecek bir diğer avantajdır. Ancak bu avantajın dezavantaja dönüşmesi ihtimali de her zaman vardır. Gücün yanından konuştuğunuza dair algı hiç peşinizi bırakmaz ve sözünüzün saptırılabileceğine dair ihtimal her zaman göz önünde tutulur. Kaldı ki İslami olmayan bir muhitin her zaman önceliklerimizi saptırma ihtimali de vardır. Bu ihtimal hiçbir zaman ihmal edilmeden Amerikalı alimlerin ürettiklerine kulak kesilmek, ümmetin çocukları için fayda ve bereketin artması anlamına gelir. Küre bizim olduğu gibi Amerika, Kanada da bizimdir. Oralardaki kardeşlerimiz ümmeti icabetin bir parçası, diğer yaşayanlar da ümmeti davettir. İslam'ın çağları aşan çağrısı gönlünü açana hayat vermeye devam ediyor. Hepimiz o çağrıyla hayat bulmak ve nefeslerimizi diriltici nefesler haline getirmek zorundayız. Vazife buysa buna layık olmak için herkesten daha çok çabalayan ve öne geçene sadece gıpta edilir. Değerli dinleyenler, bugün programımızda Genç Dergisi'nin Şubat sayısının aynı zamanda kapak konusu olan Amerikalı Genç Ulemanın Yükselişi, Dava Out, Dava In başlıklı yazıyı paylaştık. Bu yazı Mehmet Lütfi Arslan'ın kaleminden çıkmış ve bu yazıyı aktarmış olduk programımızda. Ancak yazının içerisinde geçen yeni nesil genç alimler kimler? Bunları da hemen sizinle paylaşmak istiyorum. Evet, Hamza Yusuf ismi zikredilmişti. Kimdir Hamza Yusuf? Hemen bu bilgileri de paylaşalım. Guardian gazetesi tarafından tartışmaya açık olmakla beraber Batı'daki en etkin İslam alimi ifadesiyle tanıtılan Hamza Yusuf, 1960 doğumlu, Yunan asıllı, Ortodoks bir ailede yetişti. 17 yaşında Kur'an okuyarak Müslüman oldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nde 4 sene kalarak dini eğitim aldı. 1984'ten itibaren Cezayir ve Fas'ta yaşamaya başladı. 1996'da Zaytun adındaki ABD'deki ilk İslami üniversiteyi kurdu. Evet, bir başka genç alime, Amerikalı genç nesil alime bakalım. Şuayb Webb, Boston İslam Topluluğu'nun imamı. 1973'te doğdu. 14 yaşından itibaren ailesinden uzaklaşarak kendi başına sefih bir hayat sürmeye başladı. Hip-hop söyledi ve DJ'lik yaptı. 1992'de Müslüman oldu. Eğitim dalında lisans derecesi aldı. Mısır'a gitti ve El Eser'i bitirdi. ABD'ye döndükten sonra imamlık yapmaya başladı. 11 Eylül saldırısında yetim kalanlar için 20 bin dolarlık bir bağışın toplanmasına öncülük etti. Kur'an ve sünnetten sapmadan ABD değer ve geleneklerine saygılı bir İslami anlayışın geliştirilebileceğini savunuyor. Numan Ali Khan, 1978'de Berlin'de doğdu, Pakistan asıllı, Riyad'da eğitim aldı. 1999'dan itibaren ABD'de Arapça öğretimiyle meşgul olmaya başladı. 2006'da Beyine Enstitüsü'nü kurdu. 10 binden fazla kişiye Arapça öğreten Khan, 7 çocuk sahibi ve Dallas'ta yaşıyor. Yasir Kadı, Pakistan asıllı, Houston'da doğdu. 2 sene sonra ailesi Suudi Arabistan'a yerleşince ilk eğitimini burada aldı. 1996'da tekrar Suudi Arabistan'a giderek Medine Üniversitesi'ne kaydoldu. 9 sene burada kaldıktan sonra ABD'ye geri döndü. Halen El Maghrib Enstitüsü dekanlığını yürütüyor. Siraj Vahaş, 1950 doğumlu, Brooklyn'de Takva Camii'nin imamı. Baptist Kilisesi'nde eğitim aldı. New York Üniversitesi'nde Nation of Islam hareketiyle tanıştı ve Müslüman oldu. Önceleri beyazların şeytan olduğuna inanırken 1975'ten sonra Sünni bir Müslüman olmaya karar verdi. 1991'de dua ile açılan Temsilciler Meclisi'nde duayı yaptı. Halen Kuzey Amerika Müslüman Birliği'nin başkanlığını yürütmekte. Zahid Şakir 1956'da Kaliforniya'da doğdu. 1977'de ABD Hava Kuvvetleri'nde görevliyken Müslüman oldu. Uluslararası ilişkiler okudu. 7 sene Suriye'de kaldı ve Ebu Nur Üniversitesi'nde lisans eğitimi yanında birçok hoca efendiden klasik usulde İslami eğitim aldı. Hamza Yusuf'la beraber Zeytuna Üniversitesi'nin kuruluşunda rol alan Şakir, burada Arapça, fıkıh ve diğer İslami ilimler öğretiyor. Ve Jonathan Brown, 1977 doğumlu, Anglikan olarak yetiştirildi. 1997'de Müslüman oldu. Georgetown Üniversitesi'nde lisans eğitimi aldı. Mısır'da bir sene kalarak Arapça öğrendi. Chicago Üniversitesi'nde doktora yapan Brown, 2012 yılından bu yana Georgetown Üniversitesi'nde İslam Medeniyeti Kürsüsü'nde öğretim üyesi olarak çalışmakta. Evet, Mehmet Lütfersen'in kaleme aldığı Amerikalı Genç Ulemanın Yükselişi başlıklı yazıda isimleri geçen yeni nesil genç Amerikalı alimler işte bunlardı. Sizlere kısaca tanıtmaya çalıştık bu alimleri değerli dinleyenler. Böylelikle bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Bugün Genç Dergisi'nin Şubat 2016 sayısından yazılar paylaşmaya çalıştık. Yarın yine aynı saatte buluşabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.